Evet. Dediğim gibi değerli kardeşler, bu içinde yaşamakta olduğumuz yeryüzünde yüreklerimizde konut kurmuş olan kutsal ruh varlığını nasıl devam ettiriyor? Yani bizim hayatımızdaki işleyişi nasıl devam ediyor? Bunu açıklarken bedenlerimizden örnek vermiştim, değil mi? Demiştim ki vücudumuz öyle bir mekanizmayla çalışıyor ki dışarıdaki sıcaklık ama 40 derece olsun ama eksi 20 derece olsun hiç fark etmez. Vücudumuz o sıcaklığı ne yapıyor? Koruyor. İçsel mekanizmasıyla, işleyişiyle o sıcaklığı, yani 36,5-37 derecelik o sıcaklığı vücudumuz koruyabiliyor değerli kardeşler. Ama 38'in üstüne çıkmaya başladığı zaman, yani 40'a doğru giden bir süreç başladığı zaman vücudumuzda ne yapıyor? Beden hemen bir tepki gösteriyor. Bu tepkisinin ne olduğunu söylemiştim. Ateş yükseliyor, değil mi? Ateşimiz yükseliyor tepki olaraktan. Ve aynı şekilde benzetme olaraktan şöyle demiştim. Aynı şekilde bizler de kutsal ruhun yönetiminden sapmaya başladığımızda da kaymaya başladığımız zaman kutsal ruh da ne yapıyor? Harekete geçiyor, devreye giriyor ve bizi ne yapıyor? Kutsal ruhun istediği noktaya gelmemizi sağlıyor. Yani olmamız gereken noktada olmamızı, sağlıklı bir şekilde olmamız gereken noktada olmamızı sağlıyor. Kutsal ruhun yüreklerde işleyişi bu şekilde. Ama kutsal ruh bu şekilde işleyebilmesi için sevgili kardeşler, kesinlikle bizler de kutsal ruhun yönetimi altında adımlarımızı atmakla sorumluyuz. Ve bu ruhsal dengeyi koruyabilmesi için iki önemli girişimde bulunur demiştim kutsal ruh. İki önemli girişimde bulunuyor kutsal ruh. Bunlardan ilki neydi? İki nokta söylemiştim. Kutsal ruhun iki önemli girişimde bulunduğunu söylemiştim. Bunlardan ilki ne demiştim? Kutsal ruh kişiyle ne yapıyor? Yürekle ilişki içerisinde kalarak, kutsal söz ışığında bize öncülük ediyor. Birinci noktamız buydu. Yani bizimle ilişki içerisinde kalmaya ve sözü ışığında bize öncülük etmeye devam ediyor. Ve bunu onaylayan, destekleyen bir ayet okumuştum. Rabbimizin sözleri Yuhanna 16. bölümden 13. ayette şöyle diyordu. Gerçeğin ruhu, 16-13, Yuhanna 16-13. Gerçeğin ruhu gelince sizi tüm gerçeğe, yani nedir gerçek? İsa Mesih, yani İsa Mesih'e yöneltecek. Nasıl yapacak bunu? Bizlerle ilişki içerisinde kalarak, yani kutsal ruh bizi gerçeğe yöneltebilmesi için bizim kutsal ruhla ilişki içerisinde olmamız gerekiyor sevgili kardeşler. Çünkü diyor, kendiliğinden konuşmayacak, yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek. Demek ki bunu nasıl yapıyor, gelecekte olan şeyleri bildirme konusunu? Yine elimizde var olan, tamamlanmış olan diri söz aracılığıyla ve kutsal ruhun desteğiyle bunu yapıyor değerli kardeşler. Demek ki Pentekost gününde üzerlerine inen kutsal ruh aracılığıyla öğrenciler ne yaptılar? Hem gerçeği vaaz ettiler hem de değerli kardeşler kutsal ruhun yönlendirmesiyle ne yaptılar? Gerçeği, yani gerçeği kaleme aldılar. Kutsal ruhun yönlendirmesiyle kaleme aldılar. Demek ki bu ayet aracılığıyla ortaya çıkan sonuç, kutsal ruh bizleri gerçeğe yöneltmek ve kutsal ruhun ışığında yaşayabilmemiz için gelmiştir. Dikkat edin. Kutsal ruh bizi yöneltmek ve kutsal ruhun Tanrı sözünün ışığında yaşayabilmek için gelmiştir ve kendiliğinden konuşmuyor. Bu çok önemli bir ifadeydi. Ne duyduysa onu bildiriyor ve Tanrı sözüyle bunu ancak yapıyor. Yani kendi kafasına göre konuşmuyor. Bağımsız bir şekilde hareket etmiyor kutsal ruh değerli kardeşler. Ve bu ilke karşısında şöyle bir açıklamada bulunmuştum. duyduğumuz ya da okuduğumuz her şeyi o zaman, madem ki kutsal ruh bize her şeyi konuşuyor, açıklamada bulunuyor, o zaman duyduğumuz vaazlar, aldığımız öğretileri de bir şekilde kutsal ruh ve söz aracılığıyla bir şeyden geçirebiliriz, sınanmadan geçirebiliriz sevgili kardeşler. Yani bazılarının dediği gibi kutsal ruh şöyle yapıyor, kutsal ruh bunu dedi, kutsal ruh bana şunu söyledi ifadeleri pek doğru bir yaklaşım olmadığının altını söylemiştim. Çünkü kutsal ruh babadan ve oğuldan bağımsız bir şekilde hareket etmiyor değerli kardeşler. Ve babanın, oğlun ve kutsal ruhun bir bütünlük içerisinde, uyum içerisinde, dikkat edin, kol kola girerek, birbirlerini destekleyerek hareket ettiklerine tanık oluyoruz. Demek ki bağımsız değiller, birbirlerini destekliyorlar. Ve İsa'nın kendisi de Yuhanna 16. bölümün 12. ayetinde, pardon 7. bölümün 16. ayetinde Yuhanna 7.16'da bunu çok güzel söyledi. 7.16'da dedi ki, benim öğretim benim değildir dedi. Beni gönderenindir. Bu nedir? Yani babaya, babadan bağımsız olmadığını söyledi. Demek ki ben ne söylediysem sizlere, ben sizlere ne öğrettiysem bunların hepsi babaya aitti. Demek ki İsa'nın öğretişleri, kullandığı sözler, öğretiler, vaazlar neyse hepsi Tanrı sözü olduğu gerçeği ortaya çıkıyor burada. Çok net bir şekilde. Ve aynı zamanda değerli kardeşler, Rabbimizin burada açıkça söylemiş olduğu o beni yüceltecek demiş olması da gerçekten önemli bir ifade olduğunu söylemiştim. O beni yüceltecek sözü çok önemli bir ifade olduğunu söylemiştim. Çünkü kutsal sözü okurken ya da dinlerken bir şeyler hissetmiş olmanın bir sonucu olaraktan ne yapıyor kişi? Tanrı'ya yücelik getiriyor değil mi? Sen bakıyorsun, Tanrı'nın sözünü okuyorsun ya da bir vaaz dinliyorsun. O sözlerin sana konuşması sonucunda, kutsal ruhun yüreğinde işlemesi sonucunda ne yapıyorsun? Ya Rab sana şükürler olsun diyorsun değil mi? Bir ders aldığın için. Demek ki senden kaynaklanmıyor bu. Kutsal ruhun sana vermiş olduğu destekten dolayı sen Tanrı'ya yücelik getiriyorsun. Demek ki yücelik getiriyorsak, Rab Tanrı'ya övgü sözleri bizim dilimizden eğer dökülüyorsa sevgili kardeşler, bu tamamıyla Recep'in işi değil, dediğim gibi Sami ya da Enver'in işi değil, tamamıyla kutsal ruhun işi olduğunun altını önemli çizmiştim. Ve aynı zamanda da kutsal ruhu bir şeye benzetmiştim, çok önemli. Ne demiştim? Orkestra şefine benzetmiştim değil mi? Orkestra şefi elinde küçücük bir sopasıyla ne yapıyor? Birçok çalgılardan oluşmuş bir grubu yöneterek ne yapıyor? O grup içerisinde, çalgıların uyum içerisinde işleyişi sonucunda ne görüyoruz? Harika bir müzik eseri ortaya çıkıyor ve o müzik eseri insanları etkisi altına alıyor. Doğru mu? İnsanlar etkileniyor. Geçenlerde gerçekten yani yolda SVR2'yi dinliyordum. Orada klasik çok çalıyor. Orada gerçekten harika bir klasik vardı. Hava da yağmurlu. Klasik yağmurlu havada çok güzel gidiyor. Ben onu kendim deneyimim olaraktan söylüyorum. Güneşli havada pek fazla uymuyor da ama yağmurlu havada böyle trüp bulanık havalarda klasik çok güzel gidiyor. O klasik o kadar beni aldı götürdü ki böyle eskilere aldı götürdü. Çok harika bir eserdi. Gerçekten bilmiyorum artık Beethoven'dan mı, o kadar bilgim yok çok fazla klasik hakkında ama harika bir eserdi. Beni aldı götürdü sevgili kardeşler. İşte kutsal ruh da ne yapıyor? Yüreklerimizde konut kurmuş olan kutsal ruh da aslında bizi yöneterek aynı şeyi yapıyor başkalarına dokunabilmek için. Nasıl yapıyor bunu? Sahip olduğumuz sevgiyi başkalarına paylaşarak ya da sahip olduğumuz değerleri, esenliği, Rab'den aldığımız esenliği başkalarına paylaşarak onların yüreklerine uzanmamızı, onlara dokunmamızı sağlıyor. Hamdolsun. Bu gerçekten harika bir ilkedir. Demek ki birinci noktamız ne demiştik? Evet, kutsal ruh bizim yüreğimize konut kurmasının amacı, birinci noktası bizlerle ilişkide kalarak Tanrı sözü ışığında bize yön vermek. İkincisi, ilişki içerisinde kalarak ne yapar? Yüreği teselli eder. Değerli kardeşler. Yani ikinci görevi teselli ederek bizi rahatlatmış olması. Kutsal Ruh bizi rahatlatıyor. Nasıl rahatlatıyor? Teselli ederek rahatlatıyor değerli kardeşler. Onun için bu kim için geçerli? Yani Kutsal Ruh kişiyi nasıl rahata kavuşturabilir? Nasıl onu teselli edebilir? Ancak kişi onunla ilişki altındaysa, ilişki içerisindeyse teselli olabilir. O zaman diyebiliriz ki değerli kardeşler, ancak ve ancak, bunun altını önemli çizmiştim. Hatırlayınız, dedim ki itaat eden imanlı için geçerli bu teselli. Yani sen hem Kutsal Ruh yönetiminde olmayacaksın, onu yaşamının dışında bırakacaksın ya da onun kontrolü dışında hareket edeceksin, hem de teselli bekleyeceksin. Bu mümkün olmadığını söylemiştim. Onun için gerçekten onun yönetiminde kalarak hareket etmemiz gerekiyor. Neden diye sorduğumda, itaat konusunu dile getirirken, itaat çok önemli. Çünkü Rab kendisi Yuhanna 14. bölümde 15. ayette şöyle demişti. Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz. Ne demektir bu? Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz. İtaat değerli kardeşler. Demek ki öğrenciler Rabbe olan sevgilerini nasıl göstereceklerdi? Nasıl göstereceklerdi? Neye itaat ederek? Değil mi? Yani Rabbin emanet ettiği gerçeklere, yani o sözlere itaat ederek ancak sevgilerini gösterebileceklerdi. Biz de sevgimizi ancak bu şekilde etrafımıza gösterebiliriz. Söze sadık kalarak değerli kardeşler. Onun için demiştim ki bugün Sami'nin de tekrar ifade ettiği gibi Efesler 4. bölüm 30. ayetinde ifade ettiği gibi Kutsal Ruh'u üzmeyin diyor, değil mi? Demek ki eğer biz Rabbin istemi dışında hareket edersek üzülen Recep olması önemli değil demiştim. Ama eğer Kutsal Ruh'sa üzülen, bu bizi düşündürmesi lazım. 2 kat daha, 5 kat daha, 10 kat daha bizi düşündürmesi lazım sevgili kardeşler. Onun için demiştim ki şunu hiçbir zaman unutmayın değerli kardeşler. Ancak seven kişi üzülür. Ama sevmeyen kişi kesinlikle üzüntü duymaz. Sen bir yanlışlık yaptığında ya da yoldan saptığında adam bakar, sana belki küfür eder. Tamam mı? Edepsizce sözler söyler, geçip gider. Ama seni seviyorsa eğer ne yapar? Senin daha iyi bir duruma gelmen için çaba harcar. İşte Kutsal Ruh bizi sevdiği için üzülüyor. Bizim daha doğru bir noktada olmamız için değerli kardeşler. Onun için 14. bölüm 16 ve 18. ayetlerde şöyle diyordu. Yuhanna 14, 16 ve 18. Ben de babadan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir yardımcı, gerçeğin ruhunu verecek. Dünya onu kabul edemez çünkü onu ne görür ne de tanır. Siz onu tanıyorsunuz çünkü aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır. Demek ki buradaki yardımcı sözü olarak kullanılan Grekçe söz neydi? Paraklete sözüydü. Yani Kutsal Ruh yardımcı ifadesi ya da avutucu ifadesi için kullanılan Grekçe söz paraklete sözüydü. Ve ben bunu şöyle açıklamıştım sizlere. Roma döneminde savaşçı anlamında kullanılan askeri bir sözdü diye söylemiştim. Yani Roma döneminde bir Yunanlı asker tek başına savaşa gitmezdi. Beraberinde başka bir asker vardı. Onunla birlikte giderlerdi savaşa. Ve savaşırlarken o birisi düşmanla savaşırken öbürü de arkası savunmasız olduğu için o da sırtını öbürünün sırtına vererek o da öbür taraftaki düşmanla savaşmaya devam ediyor. Yani onu koruyarak. İşte Kutsal Ruh'un bizim hayatımızda o paraklete olan Kutsal Ruh yardımcı bize destek olarak yara almadan, zarar görmeden bu hizmet alanında, savaş alanında sağlıklı bir şekilde hizmet etmemizi, yara almadan devam edebilmemizi sağlıyor dedik değerli kardeşler. Ve bu şekilde ne yaptık? Konumuzu tamamlamış olduk. Bu şekilde konumuzu tamamlamış olduk değerli kardeşler. Şimdi kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Bu özeti hızlı bir şekilde tamamladıktan, bitirdikten sonra. Evet, tekrar son ifadeyi size hatırlatayım, söyleyeyim. Demek ki hizmetimizi sağlıklı bir şekilde sağa sola sapmadan, yara almadan devam ettirebilmek için paraklete ya da parakletos arkadan bize destek vererek ilerlememize yardım ediyor. Bu gerçekten bizi teselli etmesi gerekiyor değerli kardeşler. Demek ki bu güzel, harika olan, bizleri teselli eden, bizlere destek olan yardımcı gerçeğin ruhu sadece bize destek vermekte kalmıyor. Aynı zamanda da bu gerçeğe bağlı kalarak ne yapıyor? Bize birçok yararı dokunuyor. Nedir bu yararlar? Birkaç noktada bunu açıklamak istiyorum. Yani kutsal ruh, evet, birinci nokta, iki nokta ben size söylediğimde ne demiştim? Dedim ki kutsal ruh bizlerle ilişki içerisinde kalmak istiyor. Kutsal sözü ışığında bize yön vermek istiyor. İkincisinde de bizi teselli ederek ne yapıyor? Koruyor. Doğru mu? Bunu söyledik. Ama bunların dışında da kutsal ruhun birçok görevi var. Yani konut kuran kutsal ruh benim hayatımda işler durumda ise benim hayatımda çok şeyler bana kazandırıyor. Nedir onlar? Birkaç noktada aslında 8 noktada bunu açıklamak istiyorum. 8 nokta. Ama bu 8 nokta sizin kafanızı karıştırmasın. Çünkü çok fazla böyle detaylara girmeyeceğim. Hızlı bir şekilde bu 8 noktayı size nokta nokta söyleyerekten konumu tamamlamak, noktalamak istiyorum. Şimdi değerli kardeşler, birçok ayetlere bakacağız birlikte. Şimdi birinci noktamız nedir? Yani bu iki noktanın dışında 8 noktanın ilk noktası nedir? Birinci noktamız şu. Kutsal ruh her bir imanlı aracılığıyla ne yapıyor? Rab Tanrı'ya yücelik getirme gayreti içerisinde. Yani Tanrı'ya ait olan Tanrı çocuğunun hayatında kutsal ruhun görevi o kişiyi, ait olan kişiyi kullanarak Rab Tanrı'ya yücelik getirmek. Yani Tanrı'nın ruhu bizi babamıza yücelik getirmek için, Rabbimize yücelik getirmek için ne yapıyor? Olağanüstü bir şekilde bizi kullanıyor. Onun için değerli kardeşler, Yuhanna 16. bölümde 14. ayette şu ifade vardı. O beni yüceltecek çünkü benim olandan alıp size ne yapıyor? Bildirecek diyor. Ben diyorum ki bu konuda gerçekten dua etmek zorundayız. Hepimizin bu konuda duaya ihtiyacı var. Öyle ki yüreklerimizde iş gören kutsal ruh aracılığıyla Rabbimizin bizler için olan isteğinin ne olduğunu gerçek anlamda görelim, anlayalım, kabul edelim ve onun yönetiminde kalarak hizmetimize devam edelim değerli kardeşler. Bu çok çok önemli. Bu konuda dua etmek gerektiğini söylemek istiyorum. Aynı zamanda da diyor ya burada ayet 16. bölümde okudum bu 14. ayet. O beni yüceltecek diyor. O zaman bu söz de çok önemli. O beni yüceltecek. Yani şöyle söyleyeyim. Eğer o zaman bize verilen fırsat şu. Eğer bir vaaz dinlediğim zaman ya da ne bileyim bir kişiyle konuşurken onun yaptığı açıklamaları duyduğum zaman Tanrı'nın ruhunun süzgecinden geçirerek ruhtan mı konuşuyor? Kendinden mi konuşuyor? Rabbe yücelik getiriyor mu konuştukları? Getirmiyor mu? Bunu biz keşfedebiliyoruz, bilebiliyoruz değerli kardeşler. Bu ayete göre bize bu gerçek önümüze konuluyor. Ve ikinci nokta, yani sadece kutsal ruh imanlı olan kişiyi kullanarak Tanrı'ya yücelik getirmesini sağlamıyor. Aynı zamanda da ikinci nokta olaraktan kutsal ruh isteklerimiz için araya giriyor. Dikkat edin. İsteklerimiz için araya giriyor. Araya girerek Rab Tanrı'ya bizim için yakarıyor. Bu çok önemli. Kutsal ruh araya girerek isteklerimizi biz Rabbe dile getirirken araya giriyor ve bizim için yakarıyor. Bakın Romalılar 8. bölümde hemen. Romalılar 8 ayet 26. Romalılar 8, ayet 26. 26. ayet Romalılar 8, 26'da diyor ki, ruh da güçsüzlüğümüzde, bakın bu çok önemli bir ifade. Çünkü güçsüz varlıklarız gerçekten, zayıf varlıklarız. Ruh ne yapıyor? Var olan kutsal ruh, güçsüzlüğümüzde bize yardım eder. Yani zayıflığımızda bize destek olacak hazırlıkta, nitelikte. Ne için dua etmemiz gerektiğini bilemeyiz diyor. Yani zayıflıktan dolayı bazen hakikaten ne dua edeceğimizi bile bilemiyoruz. Ne söyleyeceğimizi bilmediğimiz gibi bazen nasıl dua edeceğimizi bile bilmiyoruz. Ama diyor ki, burası çok önemli, ruhun kendisi sözle, anlatılmaz iniltilerle bizim için aracılık ediyor diyor. Araya girerek. Bizim için aracılık ediyor. Gerçekten değerli kardeşler, ben gerçeği söylemem gerekiyorsa çoğu imanlı, çoğu Rabbin çocuğu, ben yani öyle duydum ve tanık oldum konuşmalarda, sohbetlerde, dua konusunda çok zorlanıyorlar. Belki sözü okuyorlar, tamam mı? Sözü okuma konusunda vaazı yolda giderken CD koyuyorlar, CD'de vaaz dinliyorlar. Ya da ne bileyim başka bir şekilde bir artikeli kalıp okuyabiliyorlar. Ama değerli kardeşler, dua konusunda, duaya zaman ayırma konusunda oldukça zorlanıyoruz. Ama ruh ne yapıyor? Biz zayıfken dua etme konusunda hemen harekete geçiyor ve zayıflıklarımızda sözle anlatılmayacak oranda iniltilerle bizim için aracılık ediyor, araya girerek. Demek ki kutsal ruhun araya girerek bizim için çalışıyor olması harika bir şey. Yine bu bizi teselli etsin. Rabbin ruhu, Recep'in yüreğinde olan, sizlerin yüreğinde konut kurmuş olan kutsal ruh ne yapıyor? Bizim için iş başında. Çalışıyor. Yeter ki bu gerçeği kabul edelim, bu harika gizemi, sırrı kabul edelim ve onun yönetimine kalarak onun işleyişine izin verelim sevgili kardeşler. Evet, ikinci noktamız böyle. Üçüncü noktamıza geldiğimiz zaman, kutsal ruh bizlere gerçekle öncülük ediyor. Yani kafasına göre değil, sahip olduğu, işittiği baba oğul kutsal ruhta tek olan gerçekle ne yapıyor? Öncülük ediyor. Evet, Rabbimiz bu gerçeği şöyle onaylıyor. 16. bölümün 13. ayetinde gerçeğin ruhu gelince, ilk kısmında gerçeğin ruhu gelince sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Şimdi değerli kardeşler, tüm gerçek yaşamları boyunca elçilere teslim edildi. Doğru mu? Rab öğrencilerle beraberdi ve onlara tüm gerçekleri açıkladı, öğretti, anlattı. Yukarı alındığında kutsal ruh geldi. Onların yüreklerinde konut kurdu, onları güçle donattı ve öğrendikleri gerçekleri onlara anımsatarak, gerçek olan İsa Mesih'e yönelterek onların hizmetinin daha verimli ve etkin olmasını sağlamış oldu sevgili kardeşler. Ve öğrenciler ne yaptılar? Bu gerçekleri aldılar, kutsal ruhun yönetiminde yazıya döktüler. Yeni antlaşma elimize geçmiş oldu bu yüzden. Ve sonra ne oldu? Yeni antlaşma aldı, eski antlaşmaya ilave oldu. Değil mi? Yeni antlaşma eski antlaşmaya ilave oldu ve şöyle diyebiliriz, Tanrı esini tamamlanmış oldu. Yani kutsal ruhun yönlendirmesiyle Tanrı esini tamamlanmış oldu. Onun için bizler de gerçekten bu anlayışı vermesi için dua edelim ki kutsal ruh diri söz aracılığıyla yüreklerimizde çalışsın ve sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmemize yardımcı olsun. Öyle ki hizmetimizde bol bol ürün getirelim. Bol bol meyve verelim sevgili kardeşler. Onun için Pavlos'un da zaten bu yönde, duası da bu yönde. Koloseler mektubunda 1. bölümde 10. ayete çok güzel söylüyor. Pavlos, Koloseler 1.10'da şöyle diyor değerli kardeşler. Rabbe yaraşır biçimde yaşamanız, onu her yönde hoşnut etmeniz için her iyi işte meyve vererek Tanrı'yı tanımakta ilerlemeniz için dua ediyoruz. Bakın burada iki şey var. Lütfen altını çizmenizi rica ediyorum sizden. Bu ayete baktığım zaman iki nokta görüyorum. Bunlardan bir tanesi her işte, yani verdiğin hizmet hangi hizmetse çeşit olarak, hangi hizmet alanında koşuyorsan, o hizmet alanında meyve vererek Tanrı'ya yücelik getiriyorsun. Bu çok önemli. Ve ikincisi de onu tanımakta ilerlemek. Şimdi bakın, biz işlerden dolayı kurtulmadık, doğru mu? Biz iyi işlerden dolayı kurtulmadık, bu kesin. Tanrı'nın inayetiyle kurtulduk ama iyi işler için kurtulduk aslında. Yani ürün getirmek için, iyi meyveler, Rabbe hoşnut eden iyi meyveler vermek için kurtulduk aslında, bunu söylemem gerekiyorsa başka bir ifadeyle. Onun için bunun altını özellikle vurmak istiyorum, yani çizmek istiyorum ve bu düşünceyi desteklemek için Efesler 2. bölüme götürmek istiyorum. Bunu destekleyen 2. bölüme, Efesler 2. bölüm 10. ayette şöyle diyor Pavlos bize, 2.10'da diyor ki biz Tanrı'nın yapıtıyız diyor. Dikkat edin, onun önceden hazırladığı, dikkat edin, bunun altını çizin, İyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık. E değerli kardeşler, kurtuldun mu? Kurtuldun ama yan gelip yatmak için değil. Kusura bakma. Bugün Sami'nin de ele aldığı konuda okuduğumuz parçada ne demiştik o 34. ayette? Samireli kadının İsa'yla konuşmasının parçasında 34. ayette ne diyordu? Benim İsa Mesih çok güzel söyledi değil mi? Onun işini tamamlamak. Yani Rabbi hoşnut etmek, babayı hoşnut etmek de İsa'nın amacı buydu. Biz de meyve vererek iyi işler, yani işlerle kurtulmadık ama iyi işler için kurtulduk. Onun için meyve vererek Rabbimize yücelik ve onur getirmemiz lazım. Ve aynı zamanda da değerli kardeşler, onu sözünde, yani onun sözüne yakın kalarak, dolayısıyla İsa'ya yakın kalmış olacağız. Onu tanımaya devam edeceğiz dürüst söz aracılığıyla. Yani onun şartı kutsal söze bağlı bir şekilde hayatımızı sürdürmek. Mesih'i tanımanın başka bir yolu yok değerli kardeşler. Sözü aracılığıyla onu tanıyabiliriz. Bir keresinde ben burada söylemiştim. Birçok insanlar hakkında biyografiler okuyoruz değil mi? Mesela Spurgeon hakkında geçenlerde ben okuyordum. Onun hakkında annesi onun için neler neler için dua etti. Hakikaten çok hayran kalmıştım. Ve ben Spurgeon hakkında öğrenmek istiyorsam gerçekten de değerli kardeşler onun biyografisini okumam gerekiyor. Ben daha henüz öyle bir biyografi yazmadım. Bir kitap yazmadım. Ama ben eğer İsa Mesih'i tanımak istiyorsam, amacım bu ise, Allah'ın sözünü okumam gerekiyor. Her gün okumam gerekiyor. Öyle ki onu yakından tanıyabilelim. Evet, dördüncü noktamız. Dördüncü noktamız. Kutsal Ruh'un görevi değerli kardeşler, acı, sıkıntı, üzüntü, güçlük ve zorluklarda bizi teselli eden olmuş olması. Demek ki Pavlos bunu çok güzel ifade ediyor Korintoslara yazdığı mektupta. Korintoslar 2. mektup. 2. Korintoslar 1. bölüm 4. ayet 1-4. Kendisinden aldığımız teselliyle her türlü sıkıntıda olanları, dikkat edin, bir keresinde bunun altında altını çizerek burada açıklamada, geniş bir açıklamada bulunmuştum. Dikkat edin, teselli edebilmemiz için bizi bütün sıkıntılarımızda teselli ediyor. Bak, Kutsal Ruh ne yapıyor bizi? Sıkıntılarda teselli ediyor. Doğru mu? Harika bir şey. Kutsal Ruh'un görevi Recep'i teselli etmek. Hamdolsun. Ama aynı zamanda da sadece beni rahatlatmak için, beni teselli etmek için Kutsal Ruh yüreğimde yok. Aynı zamanda da değerli kardeşler, var olan Kutsal Ruh aracılığıyla teselli edildiğim zaman, aldığım teselliyle başka kardeşleri de, başkalarını da teselli etme sorumluluğu bana veriliyor. Demek ki Rabbin sorumluluğu, Kutsal Ruh'un sorumluluğu beni teselli etmek. Benim de sorumluluğum aldığım teselliyle kardeşlerimi teselli ediyor noktasında olmam gerekiyor. Bu kadar açık, bu kadar net sevgili kardeşler. Dua edelim, Rab bizi bu konuda da duyarlı kılsın, açık kulaklar versin, işiten kulaklar versin. Ama sadece işitenler olmayalım, dinleyenler olalım. Dinlemek yerine getirenler için geçerli olan bir ifade. Onun için işittiğimizi de dinleyerek hayatımıza sokanlar olalım değerli kardeşler. Beşinci noktamız. Yıkıyor kutsal ruhun bir özelliği. Sadece Tanrı sözünün bu yıkama özelliği yok. Kutsal ruhun da özelliği var bu yönde. Yıkıyor, kutsal kılıyor ve aklıyor. Yıkıyor, kutsal kılıyor ve aklıyor değerli kardeşler. Yine Pavlos bunu birinci mektubunda, Korintos'a yazılan ilk mektubunda, 6. bölümde, 1. Korintos'a 6. bölümde, 11. ayette çok güzel bir şekilde destek veriyor. Yani onaylıyor daha doğrusu. Şöyle diyor. Ama ile önce ne durumda olmamız gerektiğini söyledikten sonra, önce ne durumda olduğumuzu anlattıktan sonra ama ile başlıyor ve şöyle devam ediyor. Ama yıkandınız diyor. Kutsal kılındınız. Rab İsa Mesih adıyla ve Tanrımızın ruhu aracıyla aklandınız diyor. Görebiliyor musunuz? Yıkandık. Evet, doğrudur. Kutsal kılındık. Evet, doğrudur. Ama aynı zamanda da aklandık sevgili kardeşler. Demek ki bizi kurtarmış olması, günahın pençesinden çekip çıkarmış olması, Tanrı çocuğu olmamızı sağlamış olmasının getirdiği sonuç ne? Tanrı çocuğu olmamızın getirdiği sonuç ne sevgili kardeşler? Çok açık ve net burada söylüyor. Aklanarak Rab Tanrı ile barışmak. Demek ki kutsal ruh ne yapıyor bize? Aklıyor ve Rab Tanrı ile barışmamızı sağlıyor. Evet. 5. bölüm Romalılar. Dedim ya çok ayetlere götüreceğim sizi. Romalılar 5. Ayet 1. Romalılar 5. Ayet 1. Net biçimde onaylıyor bunu. Çok güzel bir şekilde onaylıyor. İmanla aklandığımıza göre diyor. İmanla aklandığımıza göre Rabbimiz İsa Mesih sayesinde evet Tanrı'yla barışmış oluyoruz değerli kardeşler. Demek ki Rab İsa Mesih aracılığıyla canlarımız evet kurtuluyor. Yani Tanrı'yla olan canlarımızla Tanrı'nın arasındaki olan tüm aksaklıklar, tüm düşmanlıklar iman aracılığıyla, kutsal ruhun kurmasıyla ortadan kaldırılıyor ve Tanrı'nın çocukları olmamızı sağlıyor. Yani düşmanken Tanrı'nın çocuğu olmuş oluyoruz. Yani değiştiriliyoruz bir şekilde. Hamdolsun. Rab bizi aklıyor. Kutsal ruhu aracılığıyla paklıyor ve barıştırarak Tanrı'nın çocukları olmamızı sağlıyor. 5. noktamız buydu. 6. noktamız önce yeniliyor ve sonrasında da umut ve sevgiyle bizleri her gün tazeliyor. Bakın kutsal ruhun bir de tazeleme özelliği var. Bizi gün ve gün yeniliyor ve tazeliyor hamdolsun. Şimdi hatırlayın bu sefer Samuel'i kadına değil ama Nikodimos'a götürelim. Yuhanna 3. bölüme götürdüğümüz zaman orada biliyorsunuz İsa Nikodimos'a diyor ki sana doğrusunu söyleyeyim diyor. Bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğine giremez diyor. Yani Tanrı'nın egemenliğini göremez. Şimdi bu sözler karşısında, Tanrı'nın egemenliğini göremez sözleri karşısında Nikodimos şaşırıyor. Ve Nikodimos şaşırmış bir şekilde iken İsa sözlerine devam ediyor. Diyor ki sana doğrusunu söyleyeyim diyor. Bir kimse dikkat edin sudan ve ruhtan doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğine giremez diyor. Demek ki kişi Tanrı'nın yaşam veren sözü ve ruhu aracılığıyla yeniden doğar ve bunun doğal sonucu olarak da ne yapar? Yenilenir ve yepyeni bir insan olur. Dikkat edin değerli kardeşler. Kutsal ruh ve diri söz aracılığıyla kişi yeniden doğar ve yeniden doğuş aracılığıyla da ne olur? Yenilenir ve yepyeni bir insan olur. Sonrasında da ne yapar? Gün ve gün değerli kardeşler, kutsal ruh bizleri gün ve gün tazeler değerli kardeşler. Bakın Yeşaya peygamber 66. bölümde 14. ayette ne güzel ifade ediyor. Diyor ki bedenleriniz diyor körpe ot gibi tazelenecek diyor. Körpe ot yani yeni ot gibi. Yani yeni ot taze ottur biliyor musunuz? Körpe yeni taptaze. Yani bu körpe ot gibi tazelenecek diyor hamdolsun 14. ayette. Davut da hatırlayın 23. mezmurda ne demişti? Hatırlayın. İçimi tazeler dedi değil mi? İçimi tazeler. Demek ki kutsal ruh değerli kardeşler içimizi gün ve gün ne yapıyor? Tazeliyor hamdolsun. Evet bu gerçek Romalılar 5. bölümde onaylanıyor. Romalılar 5:5. Romalılar 5. bölüm 5. ayet yanılmıyorsam umarım yanlış yazmadım. 5. ayet şöyle diyor Romalılar 5:5'te umut düş kırıklığına uğratmaz diyor. Umut düş kırıklığına uğratmaz. Çünkü bize verilen kutsal ruh aracılığıyla bakın altı çizilmesi gereken ifade bu. Çünkü bize verilen kutsal ruh aracılığıyla Tanrı'nın sevgisi yüreklerimize dökülmüştür. Demek ki Rab ne yapıyor? Kutsal ruh aracılığıyla sevgisini yüreklerimize döküyor. Ve nasıl bir sevgi olduğunu biz Ağıtlar kitabında okuyoruz değil mi? Üçüncü bölümde. Ağıtlar kitabı üçüncü bölümde okuyoruz. Ne diyor? Her gün tazelenir onlar diyor. Doğru mu? Sevgisi hakkında okurken her gün onlar tazelenir diyor. Hamdolsun değerli kardeşler. Demek ki Rabbimiz bizi kurtuluş konusunda asla ve asla utandırmayacaktır. Hamdolsun güven konusunda bize hiçbir şekilde bizim güvenimizi boşa çıkarmayacak Rabbimiz hamdolsun. Bu kadar nasıl emin olabilirim değerli kardeşler? Ben eminim bunu açıkça söyleyebilirim çünkü kutsal ruh bunun güvencesidir. Bakın kutsal kitapta çok net bir şekilde bir ifade var. Efeslere yazılan mektubun 1. bölümünde. Bu güvenceyi bize çok güzel veriyor. Kutsal ruhun yürekte konut kurmuş olması bizde bir şeyi gerçekleştiriyor. 1. bölüm 13 ve 14. ayetler. Efesler 1, 13 ve 14. ayetler. Efesler 1 ayet 13 ve 14. Türkçe var mı Enver sende? Bir oku ben bir soluk alayım. Birinci bölüm 13 ve 14. ayetler. Ya.
Bu Tanrı'nın yüceliğinin övülmesi için Tanrı'ya ait olanların kurtuluşuna dek mirasımızın güvencesi.
Bak kurtuluşuna dek yani Rab gelip bizi alana dek kutsal ruhun güvencesi altındayız. Kutsal ruh bizi mühürlüyor ve Rabbimizin gelişine kadar bizi tıpkı iadeli taahhütlü mektup gibi ve Einschreiben diyorlar ya o iadeli taahhütlü mektup gibi bizi o mührü açacak olanın ellerine teslim ediyor. İsa Mesih'in ellerine teslim ediyor. Bakıyorsun, görebiliyor musunuz? Bakın, bağımsız değil. Baba, oğul ve kutsal ruh uyum içerisinde hareket ediyor sevgili kardeşler. Ve 7. noktamız. Kutsal ruhun bir başka özelliği de unuttuğumuz önemli gerçekleri bizlere anımsatıyor. Bakın bu da çok önemli. Kutsal ruh ne yapıyor? Unuttuğumuz gerçekleri, aklımıza gelmeyen gerçekleri, tanrısal gerçekleri, kutsal sözdeki gerçekleri bizlere anımsatıyor. 14:26'da bunu okumuştuk değil mi? Yuhanna 14:26'nın ikinci kısmında, B kısmında size her şeyi öğretecek diyor. Bütün söylediklerimi size hatırlatacaktır. O zaman diyelim ki kolayca unutan bir varlıklarız değil mi? Bizler gerçekten de çok kolay bir şekilde unutabiliyoruz hiç olmazsa. Yani böyle bir yapımız var. Geçen hafta burada ne konuştum diye sorduğumda bazen gerçekten aklımıza gelmiyor doğal olaraktan. Çünkü kafamız birçok şeylerle dolu. Yaşadığımız dünya maalesef bizi çok meşgul ediyor ister istemez. Onun için unutabilen varlıklarız. Unutabilen varlıklar olduğumuz için de Kutsal Ruh'un yürekte konut kurması gerçekten önemlidir. Ve bize aracılık ederek bize hatırlatmış olması çok önemli. Bize hatırlatması gerekir. Onun için bu konuda da dua etmemiz gerekiyor. Atlıyorum fazla uzatmadan. 8. ve son nokta. Bugün Alman kilisesine vaaz ederken şöyle bir ifade kullandım. Dedim ki sevgili kardeşler şimdi hepinizi rahatlatacak bir ifade kullanacağım dedim. Ve dedim ki son noktam şu. Ondan sonra o son noktam şu dediğim zaman herkes öyle bir rahatladı. Ondan sonra bir gülmeye başladılar. Yani şimdi sizi birazcık rahatlatıyorum. Son noktamız bu. Ama bu son noktadan sonra ne kadar konuşacağım? Asıl önemli olan o. Son nokta diyoruz ama ne kadar konuşacağız? Noktamız o. Değil mi? Evet. Son noktamız, 8. noktamız, bakın. Rabbin ruhu bize şunu anımsatıyor. Hangisi daha önemli, hangisi daha önemsiz? Yani öncelik sırasının ne olduğunu. Priorite diyoruz ya. Öncelik sırasına göre nasıl hareket etmemiz konusunda yardımcı oluyor. Öncelik sırasına göre hareket etmemizi sağlıyor Kutsal Ruh. Demek ki Rab Tanrı karışıklık Tanrısı değil. Düzen Tanrısı hamdolsun. Habercilerin işleri 1. bölümde çok net bir şekilde öncelik sırasını görebiliriz. Aslında birçok yerde görebiliyoruz. Sadece habercilerin işlerinde değil, Kutsal Kitabın birçok yerinde görebiliyoruz. Örneğin Rab o 5000 kişiyi doyururken ne yaptı? 30'ar 30'ar, 100'er 100'er insanları gruplar haline ayırdı değil mi? Düzen içerisinde hareket ettiğini görüyoruz. Ama habercilerin işleri 1. bölüme baktığımız zaman burada da bir sıra var. Bir düzen var değerli kardeşler. Bakın 8. ayet ne diyor? Hepimizin bildiği bir ayet bu ama burada bir düzen var. Örnek olaraktan gösteriyorum sadece. 1. bölüm 8. ayette. Diyor ki Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim'de, bütün Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. Demek ki öncelik sırası neydi Kutsal Ruh geldiğinde? Yeruşalim'di. Çünkü neden? Rabbimiz Yeruşalim'de çarmıha gerilmişti. Demek ki öncelik sırası önce Yeruşalim'di. Sonra imam ve tövbe çağrısı Yeruşalim'de başladı. Çünkü Rabbimiz Yeruşalim'de çarmıha gerildi. Bu tesadüf değildi. Sonrasında da görüyoruz. Yahudi'ye, arkasından Samiri'ye, sonra bizlere kadar ulaştı. Dünyanın dört bucağına kadar ulaştı değerli kardeşler. Bir sıra görüyoruz. Yani Tanrı düzensiz çalışmıyor. Kutsal Ruh bizim neyin önemli, neyin önemsiz olduğunu göstererek öncelik sırasına göre hareket etmemize yardımcı oluyor. Dua edelim ki bu konuda da Rabbimiz bize yardımcı olsun. Hangi şey daha çok önemli? Hangi şey ikinci sırada, hangi şey üçüncü sırada? Bunu gerçekten ben de dahil, bunu çok öğrenmek istiyorum. Rab bize ne zaman hayır, ne zaman evet, ne zaman bu önemli, bu önemsiz deme ayrıcalığını, anlayışını, hikmetini Rab bize kazandırsın. Hepimize kazandırsın sevgili kardeşler. Evet, şimdi demek ki bizler için savaşan Kutsal Ruh ne yapıyor? Bizleri sadece bizlerle ilişki içerisine girmekte kalmıyor. Bizleri sadece teselli etmiyor. Bizleri aynı zamanda korumuyor. Aynı zamanda da 8 noktayla bunu açıklamıştır. Hemen hızlı hızlı sayalım. Neydi onlar? 1. Yücelik getirmemiz yönünde bize destek veriyor. Yani Tanrı bizi kullanaraktan ona yücelik getirmemizi sağlıyor. Yücelik getirmemizi sağlıyor bu 1. İkincisi bizler için Kutsal Ruh ne yapıyor? Rab Tanrı'ya yakarıyor. Üç, bizlere gerçekle öncülük ediyor. Gerçeğe yöneltiyor ve gerçekle öncülük ediyor. Dört, bizleri teselli ediyor. Açık bir şekilde söyledik. Beş, bizleri yıkıyor, kutsal kılıyor ve aklanmamızı sağlıyor. Altı, yeniliyor. Ve sonrasında da umut ve sevgiyle bizi tazeliyor, hamdolsun. Yedi. Unuttuğumuz önemli gerçekleri bizlere anımsatıyor. Ve sekizinci, son noktayı da siz söyleyin. Ha? Neydi sekizinci ve son nokta? Öncelik sırasına göre hareket etmemiz konusunda bize yardım ediyor sevgili kardeşler. Eğer onun yönetimi altındaysak değerli kardeşler. Demek ki bizlere düşen görev, sorumluluk, Rabbin ruhu, bakın bu kadar görevi var. Ama bu görevi Kutsal Ruh nasıl yerine getiriyor? Otomatikman doğrudan değil. Bizler onun yönetimi altında kalarak. Bizler ona boyun eğmek zorundayız. Ve başkalarına iyi haberi getirme arzusuyla, isteğiyle onun yönetiminde kalarak hayatımıza devam etmemiz gerekiyor. Şimdi son bir soruyla sizi baş başa bırakmak istiyorum değerli kardeşler. Kutsal ruhla dolmak, yani ne dedi, kutsal ruhla dolmak ne demek? Onun yönetimi altında olmak. Peki o zaman kutsal ruhun yönetimi altında olmanın bir koşulu var. Nedir değerli kardeşler? Kutsal ruhla dolmanın koşulu nedir? Ben bunu iki noktada açıklayacağım size. Çok hızlı bir şekilde. Çok basit. Kutsal ruhun yönetiminde olabilmenin, verimli olmanın, Rabbe yücelik getirmenin koşulu birinci nokta, 1. Yuhanna 1.9. Çok iyi biliyorsunuz. Ezbere bilen var mı? 1. Yuhanna 1.9. Evet. Güvenilir olan, adil olan Tanrı bizi her suçtan ve günahtan arındıracaktır. Demek ki bu neyi gösteriyor? Bakın, eğer bu bardak doluysa ben buna başka bir şey koyamam. Tekrar koyabilmek için bunu boşaltmam gerekiyor. Doğru mu? Bunu boşalttığım zaman tekrar doldurmak mümkün. Demek ki tövbe aracılığıyla boşalmam, kendimi boşaltmam gerekiyor ki Rab beni tekrar doldursun ve kendi yüceliği için sağlıklı bir şekilde kullanabilsin. İkinci nokta ise değerli kardeşler, ben bir keresinde burada konuşurken şöyle örnek vermiştim. Bizim hayatımızda bir takım çekmeceler var. Değil mi? Mesela bir çekmece mutfak, bir çekmece yatak odası, bir çekmece koridor, bir çekmece misafir odası. Değil mi? Hayatımız Tanrı Kutsal Ruhuyla iman ettiğimizde Kutsal Ruh geliyor. Günahları ne yapıyor? Yüreklerimizde konut kuruyor ve ne yapıyor? Koridorda duruyor. Ama ben eğer o çekmeceyi açmazsam, diyelim ki mutfağın çekmecesini ya da kapısını açmazsam oraya otomatikman girmiyor. Ya da yatak odasını açmazsam oraya otomatikman girmiyor. Ya da oturma odasını açmazsam oraya otomatikman girmiyor. Demek ki bu neyi gösteriyor değerli kardeşler? İkinci nokta olaraktan hayatımızın her alanını, dikkat edin, hayatımızın her alanını onun egemenliğine teslim etmemiz, yani onun egemenliğine açmamız gerekiyor. Hayatımızın bütün alanlarını, yani bizler bazen birkaç alanını açıyoruz ama bazı alanlar var ki çok özel, açmıyoruz orayı. Diyoruz ki bu benim zevkim, bu benim arzum, bu benim isteğim diyoruz. Hayır, Kutsal Ruh diyor ki ben oraya da girmek istiyorum. Ben oraya da çeki düzen vermek istiyorum. Ben orayı da düzeltmek istiyorum. Onun için değerli kardeşler iki nokta. Size sormak istiyorum. Hangi oranda günahımızı görüp tövbe ediyoruz? Açık bir şekilde. Rabbin önünde boşalıyoruz. İkinci olarak da hangi oranda yaşamımızın her alanını, dikkat edin, her alanını kutsal ruha açıyoruz. Bakın, bunlara vereceğiniz yanıt sizin Rab ile olan ilişkinizin hangi noktada olduğunu gösteriyor. Bu iki soruya vereceğiniz yanıt. Bu iki soruya vereceğin evet ya da hayır yanıtı senin Rab ile olan ilişkinin hangi noktada olduğunu gösteriyor. Bakın hayatınıza, ben de dahil, hepimiz bakalım yaşamlarımıza değerli kardeşler. Hangi oranda günahımızı görüyoruz ve onu günah olaraktan kabul ediyoruz ve kabul etmekle kalmayıp onun Rabbinin önüne getiriyoruz ve dökülüyoruz hangi oranda? Ve ikinci olarak da hangi oranda hayatımızın her alanını Rabbin ellerine teslim ediyoruz? Kutsal ruhun yönlendirmesine teslim ediyoruz. Eğelim yüreklerimizi değerli kardeşler. Gerçekten Rab aramızda, kutsal ruhu aracılığıyla Rab çalışıyor aramızda ve belki parmakla sayılacak kadar az olabiliriz. Bakın, belki birçok kişiler için bu az sayıda olan kilise topluluklarına katılmak bazen keyif vermiyor olabilir. Bazı vaizler tanıyorum, böyle kalabalıklara vaaz etmekten çok keyif alırlar. Öyle vaizler de tanıyorum. Ama hamdolsun, ne kadar güzel ki Rabbim, yani övünerek söylemiyorum, sakın yanlış anlamayın. O yönde o kadar içim rahat ki, hamdolsun ki aynı, bilmiyorum yani sizin gözünüzde de umarım öyleyimdir. Aynı heyecanla, iki kişi de olsa aynı heyecan var bende. 10 kişi de olsa aynı heyecan var, 100 kişi de olsa aynı heyecan var. Demek ki değerli kardeşler, gerçekten dua edelim ki Rab, kutsal ruhun yönetimi altında kalarak hem tövbe edenler hem de onun isteği doğrultusunda kalarak hayatımızın her alanını açan insanlar durumunda olalım her birimiz. 25 saniye sessiz kalalım. Yüreklerimize bakalım, hangi alanda eksiklik var? Kutsal ruh hangi oranda çalışıyor bizim hayatımızda? Hangi oranda günahımızı görüyoruz? Hayatımızda yanlışlığı, bakın. Hem günahtan söz ediyor hem de suçtan, değil mi? 1:9'da. İki ayrı şey var orada. Bazen yaptığımız yanlışlığı bile yanlış olaraktan görmüyoruz sevgili kardeşler. Bakalım hangi oranda yanlışlığımızı görüyoruz? Bakalım Rab yüreklerimizi, hepimizin yüreklerine konuşsun. Sami her zamanki gibi duayla kapatır Almanca olarak.